Ayrım 32, sayfa 323. Ama Akrites, kararsız ya da ayrım yapamayan kişi ve Mitogeras'ın hikaye taşıyan, bu konudaki fikirlerine karşı değilim. İkisi de bu olayın hiç de kaza olmadığına, kestanenin o şekilde davranıp o belli yolu izlemesinin ve sonra da bütün sıcaklığıyla başka bir yere değil de doğruca o yere düşmesinin Putatorius'un 20 yıl kadar önce yayımladığı ve tam da o hafta dünyaya ikinci baskısı sunulacak açık saçık ve müstehcen risalesi De Concubinis Retinendis, metres tutma üzerine. Nedeniyle Tanrı'nın verdiği bir ceza olduğuna kuvvetle inanmışlardı. Hala da inanmayı sürdürmekteler. Kalemimi bu tartışmaya daldırmak benim işim değil. Hiç kuşku yok ki sorun her iki taraftan savunulabilinir. Bir vakanüvis olarak beni tek ilgilendiren durumu olduğu gibi sunmak ve okuru Putatorius'un pantolonundaki açıklığın kestanenin girebileceği kadar geniş olduğuna ve kestanenin bir şekilde Putatorius'un da başkası da fark etmeksizin dikey olarak ve bütün sıcaklığıyla oradan içeri düşüverdiğine inandırmak. İlk 20 ya da 25 saniye içinde kestanenin verdiği tatlı sıcaklık hiç de nahoş değildi ve Putatorius'un dikkatini hafifçe o bölgeye çekmekten öte bir şeye yol açmadı. Ne var ki giderek yükselen sıcaklık birkaç saniye içinde hoşa gidebilecek noktanın ötesine geçmiş, bütün hızıyla acı verecek bölgelere doğru yayılmıştı. Putatorius'un ruhunun tümü, bütün fikirleri ve düşünceleri, dikkati, muhayilesi, yargı gücü, kararlılığı, ihtiyatlılığı, muhakeme yeteneği, hafızası, fantazileri ve hayvani özüyle birlikte büyük bir kargaşa içinde değişik yollardan ve devrelerden geçerek bedeninin üst bölgelerini tahmin edebileceğiniz gibi cüzdanım kadar boş bırakıp tamamen tehlikeli olan bölgede toplandı. Bütün bu habercilerin yetiştirdiği bilgilere rağmen Putatorius ne aşağıda olup bitenlerin sırrına vakıf olabildi ne de uğradığı belanın ne olduğunu tahmin edebildi. Ancak gerçek nedenin ne olabileceği konusunda hiçbir fikri olmadığından başına gelene bir stoacı tavrıyla dayanabilmek için çarpık bir yüz ifadesinin ve bir çift büzülmüş dudağın yardımına sığındığı ve hayal gücünün tarafsız kalmasını sağladı. Ne var ki böyle durumlarda muayilenin hamlelerini kontrol etmek kolay değildir. Putatorius'un aklına birden her ne kadar duyduğu acı bir yanma acısına benzemekteyse de bunun bir ısırış da olabileceği geldi. Eğer öyleyse muhtemelen bir semender, bir asker. İngilizce İngiltere'nin orta batı bölgelerinde semendere verilen at. Ya da buna benzer iğrenç bir sürüngen bacağından yukarı tırmanıp dişlerini, bu korkunç fikir, kestanenin yol açtığı yeni bir acı dalgasıyla birlikte Putatorius'u paniğe sürükledi ve bu panik onu dünyanın en iyi generallerine de yaptığı gibi ıstırabın ilk dehşet verici kargaşası içinde muhafızlarının çok uzağına düşürdü. Bunun sonucunda da Putatorius kendine hakim olamayarak sıçradı ve hakkında çok fazla söz edilen arkasını getirmedi diye yazdığımız kilise kanunlarına uymasa bile o durumda herhangi birinin söyleyebileceği o küçücük şaşkınlık nidasını ünledi. Zaten kilise kanunlarına uysa da uymasa da Putatorius'un elinden başka bir şey gelmezdi. Anlatması hayli uzun süren bu olay aslında Putatorius'a kestaneyi pantolonundan çıkarıp şiddetle yere fırlatması, Yorike'de sandalyesinden kalkıp kestaneyi yerden alması için gereken zamandan biraz daha uzun bir sürede yaşandı, bitti. Küçük olaylar karşısında zihnin nasıl yenilgiye uğradığını gözlemlemek ilginçtir. Bunlar gerek insanlar gerekse nesneler hakkındaki görüşlerimizi nasıl da biçimlendirip yönlendirirler. Hava kadar hafif, önemsiz şeyler ruhumuza bir görüş sokup onu Öklid'in yaşadığı kuşkulu İsa'dan önce yaklaşık 300, İskenderiye'de yaşamış Öğeler adlı geometri kitabının yazarı, kanıtlarıyla bile sökülüp atılamayacak kadar sağlam bir şekilde yerleştirilebiliyor. Yorick dediğim gibi Pythagoras'un gazabına uğrayan kestaneyi yerden aldı. Bu önemsiz bir hareketti. Bunu yapmasının, söylemeye utanıyorum, kestanenin hiç de değerinden düşmediğini düşünmesinden ve iyi bir kestane eğilip almaya değer bulmasından başkaca bir nedeni yoktu. Ama bu önemsiz olay Pythagoras'un zihninde farklı bir biçimde örüldü. Pythagoras, Yorick'in sandalyesinden kalkıp kestaneyi almasını, kestanenin zaten Yorick'e ait olduğunun onun tarafından açıkça itiraf edilişi olarak gördü ve kendisine böyle bir oyun oynayanın kestanenin sahibinden başka kimse olamayacağını düşünmeye başladı. Masanın oldukça dar olması ve Yorick'in Pythagoras'un tam karşısında oturuyor olması kestaneyi pantolonundan içeri onun atması olasılığını artırıyordu. Bu da Pythagoras'un görüşünü büyük ölçüde güçlendirmekteydi. Demek ki bunu yapan Yorick'ti. Kafasında uyanan bu düşünceler sonucu Yorick'e fırlattığı kuşkudan daha fazla bir şeyler içeren bakışla Pythagoras kanaatini açıkça ortaya koydu ve doğal olarak Pythagoras'un konuyu oradaki herkesten daha iyi bildiği farz edildiğinden kanısı derhal genel kanı haline geldi. Çok geçmeden de şimdiye kadar anlatılanlardan çok farklı bir nedenle konu bütünüyle tartışma adabının dışına çıktı. Ayın etkisi altındaki bu dünya sahnesine önemli ya da beklenmedik bir olay düştüğünde araştırıcı bir maddeden imal edilmiş olan insan zihni doğallıkla sahnenin arkasına dolanıp olayın nedenini ve kökenini aramaya koyulur. Bu olayda arayış fazla uzun sürmedi. Pythagoras'un da De Concubinis Retinendis Risalesi konusunda Yorick'in hiç de iyi şeyler düşünmediği, onun bu risale ile dünyaya zarar vermiş olmasından endişe ettiği biliniyordu. Bu yüzden de hemen Yorick'in oynadığı küçük oyunun arkasında mistik bir anlam yattığı sıcak kestaneyi Pythagoras'un ine atmasının öne sürdüğü fikirlerle birçok namuslu kişinin canını tam da oralarından yaktığı söylenen kitabına yönelik alaycı bir jest olduğu sonucuna varıldı. Bu yanılgı Somnolentus'un şekerlemesinden uyandırdığı, Agelates'i gülümsetti ve bilmece çözmeye uğraşan bir adamın yüzünün şeklini ve havasını tam olarak hatırlayabiliyorsanız, Gastrepezres'in yüzünü işte o şekle soktu, kısacası birçok kişi tarafından bir muziplik şaheseri olarak değerlendirildi. Okurun da baştan sona gördüğü gibi bütün bunlar felsefenin rüyaları kadar temelsizdi. Yorick hiç kuşkusuz Shakespeare'in onun atası için söylediği gibi şakacıların şahidi. Hamlet 5.i ayrıca bakınız 1. kitap 12. bölüm not 4. Ama bu özelliği onu bu ve bunun gibi haksız yere suçlandığı pek çok saygısız şakayı yapmaktan alıkoyan bir şey tarafından hafifletilmişti. Bütün hayatını ona duyduğum saygı gözümü kör etmemişse, doğasına aykırı binlerce şeyi söylediği ve yaptığı töhmeti altında geçirmek gibi bir talihsizliği vardı. Benim onda tek suçladığım, daha doğrusu bazen suçlayıp bazen hoşlandığım şey, bütün dünyanın yanlış bildiği bir hikayeyi pekala düzeltebilecekken tuhaf bir biçimde kendini bu sıkıntıya sokmamayı yeğlemesiydi. Bu gibi haksızlıklar karşısında sıska atıyla ilgili olayda takındığı tutumu takınırdı. Durumu yargıçlarına pekala açıklayabilirdi ama o bunu yapmayacak kadar yüce ruhluydu. Aynı biçimde ona çok zarar verecek dar görüşlü bir rapor hazırlayan, savunan ve inananları küçümsemeyi yeğlerdi. Hikayesini onlara anlatmaya tenezzül etmezdi, zamanın ve gerçeğin bunu onun adına yapacağına güveni sonsuzdu. Bu kahramanca kişilik yapısı onu sık sık sıkıntıya düşürürdü. Hele şimdi Pythagoras'un gücenikliğinin iyice pekişmesine yol açmıştı. Yorick kestanesini yeni bitirmişti ki Pythagoras sandalyesinden ikinci kez kalktı ve yüzünde bir gülümsemeyle bu borcu unutmamaya çalışacağını bildirmekle yetindi. Burada iki noktaya dikkat etmeli ve bunları kafanızda iyice birbirinden ayırıp ayırt etmelisiniz. Gülümseme orada bulunanlara yönelikti, tehdit Yorick'e yönelikti. 28. bölüm. Söyleyebilir misiniz dedi Putatorius yanında oturan Gastire Peres'e dönerek. İnsan böyle saçma bir olay için hekime başvuramazdı. Söyleyebilir misiniz Gastire Peres? Yanık acısını en iyine geçirir. Eugenis'e sorun dedi Gastire Peres. Bu büyük ölçüde dedi Eugenis olup bitenin farkında değilmiş gibi davranarak. Nerenizin yandığına bağlıdır. Yanık nazik bir yerde mi ve uygun bir şekilde sarılabilecek gibi mi? Her iki koşulda da mevcut diye cevap verdi Putatorius söz konusu yer üzerine konuşurken başını anlayışla sallayarak ve söz konusu yeri havalandırıp serinletmek için sağ bacağını kaldırarak. Eğer durum böyleyse dedi Eugenius, orayı hiçbir şekilde kurcalamamanızı tavsiye ederim ama yandaki matbaaya birini gönderip tedaviniz için baskıdan yeni çıkmış yumuşak bir sayfa kağıt aldırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey onu güzelce etrafına sarmak. Islak kağıt dedi Yorick, arkadaşı Eugenius'la yan yana oturuyorlardı. Her ne kadar ferahlatıcı bir serinlik sağlarsa da sanırım tedavi için yeterli olmayacaktır. Zira kağıdın emdiği yağ ve is boyası rahatlatır ancak. Doğru dedi Eugenius ama gene de dışarıdan yapılabilecek müdahaleler içinde tavsiye edebileceğim en güvenilir ve acıyı en etkili biçimde dindirilecek olanı budur. Ben olsam dedi Gastire Peres, madem marifet yağ ve is boyasında bunları bir bez parçasına sürüp doğrudan doğruya acıyan yerin üstüne koyardım. Bu acıyı daha da artırırdı diye cevap verdi Yorick. Üstelik diye ekledi Eugenius, amaca da hizmet etmezdi. Reçetenin özelliği söz konusu organa temizlik ve zarafetle yaklaşılmasında yatıyor. Zira düşünün hurufat çok küçükse eğer ki öyle olmalı, temasa geçecek olan şifalı parçalar bir spatula aracılığıyla varılabilecek sanat ya da maharetin asla erişemeyeceği incelikte ve matematiksel bir kesinlikte yeni paragraflar ve büyük harfler hariç dağılmıştır. Ne garip tecelli ki dedi Putatorius, De Concubinis Retinendis adlı risalemin ikinci baskısı şu anda matbaada. Onun herhangi bir sayfasını istetebilirsiniz dedi Eugenius. Hangisi olduğu fark etmez dedi Yorick. Yeter ki içinde edebe aykırı bir şeyler olmasın. Şimdi diye cevap verdi Putatorius, 9. bölümü basıyorlar. Sondan bir önceki bölüm. Lütfen bölümün başlığının ne olduğunu söyler misiniz dedi Yorick. Putatorius'u dinlerken saygıyla iki büklüm olarak galiba diye cevap verdi Putatorius. Dere concubinaria. Tanrı aşkına o bölümden uzak durun dedi Yorick. Kesinlikle diye ekledi Eugenius. 29. bölüm. Şimdi dedi Didius yerinden doğrularak ve sağ elinin parmaklarını açıp göğsüne yaslayarak İsim konusunda böyle bir hata reformasyondan önce meydana gelseydi, evvelki gün meydana geldi dedi amcam Toby kendi kendine. O zamanlar vaftiz Latince yapılırdı. Baştan sona İngilizceydi dedi amcam. Pek çok şey farklı olabilirdi. Çünkü o durumda daha önce alınmış kararlara dayanılarak vaftizin geçersizliği ilan edilip çocuğa yeni bir isim verilmesi mümkün olabilirdi. Örneğin bir rahip hiç de nadir rastlanan bir durum değildir. Latince'deki cehaleti yüzünden bilmem kimin çocuğunu in nomina patrilia filia spiritum sanctos. Baba, oğul ve kutsal ruh adına sözünün bozuk bir şekli diyerek vaftiz etmiş olsaydı vaftiz geçersiz sayılırdı. Affınıza sığınırım dedi Kisarcius. Bu gibi bir durumda hata yalnızca çekimeklerinden kaynaklandığı için vaftiz geçerli sayılırdı. Geçersiz olabilmesi için rahibin örneğinizde olduğu gibi son hecelerde değil her adın ilk hecesinde hata yapması gerekirdi. Babam bu türden inceliklerden çok hoşlandığı için büyük bir dikkatle dinliyordu. Örneğin Gastri Peres diye devam etti Kisercius, John Stradlin'in bir çocuğunu in nomine patris vesaire yerine in gomine gatris vesaire vesaire diyerek vaftiz eder. Şimdi bu vaftiz mi? Hayır, diyor en yetkin kilise hukukçuları. Sözcüklerin kökü bozulduğu ve anlam ve imaları ortadan kalkıp tamamen başka bir şeye dönüştükleri için, zira ne gomin bir isme ne de gatris bir babaya işaret eder. Peki neye işaret ederler dedi amcam Toby. Hiçbir şeye diye cevap verdi Yorick. O halde böyle bir vaftiz geçersizdir dedi Kisercius. Elbette diye cevap verdi Yorick, iki ölçek şakacı, bir ölçek ciddi bir ses tonuyla. Oysa zikredilen durumda diye devam etti ki Sergius, Patris'in yerine Patrim, Filij'in yerine Filia vesaire kullandığı için, yani hata çekimlerde olup kelimelerin köklerine dokunulmadığından, kelimeler anlamlarını kurdukları sürece vaftize halel gelmez. Ama o zaman dedi Didius, rahibin kelimeleri gramer olarak telaffuz etme niyetinin de bu doğrultuda olduğunun ispat edilmesi gerekir. Çok doğru diye cevap verdi ki Sergius ve bu konuda Didius birader, elimizde Papa 3 Leo'nun 3. Leo ölümü 816 vaftiz üzerine önemli bir hüküm vermemiştir. Stern belki de 3. Innocentius'un 1160-1216 kastediyordu. Verdiği bir hüküm örneği var. Fakat ağabeyimin çocuğunun diye haykırdı amcam Toby, papayla hiçbir ilgisi yok. O babasının, annesinin ve bütün akrabalarının istek ve arzularına rağmen Tristram adıyla vaftiz edilmiş protestan bir beyefendinin sıradan bir çocuğu. Eğer Bay Shandy'nin çocuğunun adı konusunda dedi ki Sergius amcam, Toby'nin sözünü keserek, yalnız akrabası olanların bu konuda bir ağırlıkları olacaksa bütün bu akrabayı taallukat arasında söz hakkı olma konusunda adı en son anılacak kişi Bayan Shandy'dir. Amcam Toby piposunu ağzından çekti. Babam bu garip söze girişin nereye varacağını duymak için sandalyesini masaya biraz daha yaklaştırdı. Anne çocuğunun akrabası mıdır değil midir sorusu yüzbaşı Shandy diye sürdürdü sözlerini ki Sergius. Bu ülkedeki en iyi hukukçuları ve yurttaşları Witt Simbrun on Testamentes Part 7.8 Stern'ün dipnotu. Henry Swinburne 1560-1623 bir kilise hukukçusu ve A. Brief'in Treaties of Testaments and Last Wills 1590 yazarıydı. Stern'ün Suffolk Dükü davası konusunda kullandığı kaynak da budur. Uğraştırmakla kalmamış, bütün tarafların muhakemeleri en serin kanlı bir şekilde incelenip bir araya getirildikten sonra aleyhte bir yargıya varılmıştır. Yani anne çocuğunun akrabası değildir. Whitbrook Abridge, tit.administer N.47 Stern'ün dipnotu. Sir Robert Brooke ya da Broke, ölümü 1558, Avam Kamarası sözcüsü ve medeni hukuk davalarına bakan mahkemenin baş yargıcıydı. Stern'in La Grande Nabrijme yaptığı göndermenin kaynağı Swinburne'dür. Babam hemen amcam Toby'nin kulağına bir şey söyleme bahanesiyle elini onun ağzına kapadı. Amcamın Lilla Bullero'ya başlayacağını sezmişti. Böylesine ilginç, meraklı bir tartışmanın devamını duymayı çok istediğinden amcam Toby'ye Tanrı aşkına kendisini hayal kırıklığına uğratmaması için yalvardı. Amcam Toby başını sallayarak kabul etti, piposunu tekrar ağzına aldı ve içinden Lilla Bullero çalmakla yetindi ki Sergius, Didius ve Tripteleomus konuşmayı aşağıdaki gibi sürdürdüler. Bu karar diye devam etti ki Sergius, avamın fikirlerine ne kadar ters düşerse düşsün mantığa dayanır. Suffolk Dükü davası diye bilinen ünlü davada tartışılmaz bir biçimde ortaya konulmuştur. Brooke da buna değinilir dedi Tripteleomus. Lord Coke, Sir Edward Coke 1552-1634 politikacı, önemli bir hukukçu ve Suffolk Dükü davasının ayrıntılarının yer aldığı Reports'un yazarıydı. Stern'in yaptığı göndermenin kaynağı Swinburne'dür. Bahseder diye ekledi Didius. Swinburne'ün vasiyetnameler üzerindesinde de bulabilirsiniz dedi ki Sergius. Dava Bay Shandy şuydu. 6. Edward, bakınız 2. kitap 19. bölüm not 12, 1547'den 1553'e kadar hüküm sürdü. Döneminde bir anadan bir oğlu, bir başka anadan da bir kızı olan Suffolk Dükü Charles, oğluna bazı mallar bırakan bir vasiyetname düzenledikten sonra öldü. Arkasından oğlu da öldü. Ama oğlu öldüğünde ne vasiyetnamesi, ne karısı, ne de çocuğu vardı. O zaman hayatta olanlar annesi ve baba tarafından kız kardeşiydi. Zira kız kardeş Dük'ün önceki karısındandı. 8. Harry zamanında çıkarılan ve vasiyetname bırakmadan ölenlerin mallarının idaresini en yakın akrabasına bırakan 21 sayılı miras kanunu uyarınca oğlun mallarının yönetimini annesi üstlendi. Malların yönetimi böylece el altından anneye bırakılınca baba tarafından kız kardeş kilise mahkemesinde dava açarak 1. En yakın akrabanın kendisi olduğunu, 2. annenin vefat eden tarafla hiçbir akrabalığının bulunmadığını iddia etti ve dolayısıyla malların yönetiminin anneden alınıp söz konusu yasa uyarınca merhumun en yakın akrabası olarak kendisine verilmesini mahkemeden istedi. Bunun üzerine birçok şey bu konuda verilecek karara bağlı oldu ve bu karar muhtemelen gelecekte de büyük mülkiyet davalarına emsal teşkil edeceği için hem kiliseye bağlı hem de sivil en bilgili hukukçular kafa kafaya verip annenin çocuğunun akrabası olup olmadığı konusunu araştırmaya başladılar. Sonunda yalnızca fani hukukçular değil, kilise hukukçuları Juris Contil, Juris Prudens. İkisi de hukukçu ya da hukuk konusunda bilgili kişi anlamına gelen deyimlerdir. Siviller, avukatlar, piskopos vekilleri, Canterbury ve York, kilise ve miras mahkemelerinin yargıçları ve hocaları oy birliğiyle anne çocuğunun akrabası değildir kanısına vardılar. Mater non numerator inter consanguineos, bald nokta in ult c nokta de verb nokta signific. Stern'ün dipnotu. Swinburne'den alınmıştır. Stern'ün notu, İtalyan hukukçusu Petrus Baldus de Ubaldis'in 1327-1406 bir eserini anıştırır. Peki, Suffolk düşesi bu işe ne dedi diye sordu amcam Toby. Amcam Toby'nin bu beklenmedik sorusu Kisercius'u en yetkin avukatlardan da fazla şaşırttı. Tam bir dakika boyunca susup amcam Toby'nin suratına baktı. Bir dakikanın sonunda sözü Triptolemus aldı ve şöyle dedi. Hukukun ilke ve temellerinden biri de, dedi Triptolemus, onun içinde yer alanların yükselmeyip alçalmasıdır. Hiç kuşkusuz bu nedenledir ki ve ne kadar da doğru, çocuk ana babasının kanından ve tohumundandır. Oysa ana baba çocuğun kanından ve tohumundan değildir. Çünkü ana baba çocuk tarafından vücuda getirilmez. Çocuk ana babası tarafından vücuda getirilir. Bu yüzden denilmiştir ki, Liberus sunt de sanguine patris, matris sed pater et mater non sunt de sanguine liberorum. Çocuklar baba ve analarının kanındandır ama baba ve ana çocuklarının kanından değildir. Ama bu Triptolemus diye haykırdı Didius, pek çok şey kanıtlıyor. Zira sözünü ettiğin kuraldan yani verilmiş olan bu karardan yalnızca annenin çocuğunun akrabası olmadığı değil, babanın da aynı şekilde çocuğunun akrabası olmadığı sonucu çıkar. Bunun diğerinden daha iyi bir kanaat olduğu düşünülür, dedi Triptolemus. Çünkü anne, baba ve çocuk üç ayrı kişi olmakla birlikte una caro vide bruc abric nokta tit nokta administer n nokta 47 Stern'ün dipnotu. Aynı ettendirler. Sonuç olarak hiçbir dereceden akraba değildirler ve doğa açısından akraba olmalarının hiçbir yolu yoktur. Burada gene ileri gidiyorsun diye bağırdı Didius. Bir adamın büyük annesinden çocuk sahibi olmasına Musevi hukukunca yasaklanmış olsa bile doğa açısından hiçbir engel yoktur. Kaldı ki bu durumda vücuda gelen, farz edelim kız çocuğu, ikisinin de akrabası olur. Fakat kim diye haykırdı ki Sergius, büyük annesiyle yatmayı düşünür? Selden'in, John Selden 1584-1654, antik yasalar uzmanı, oryantalist ve politikacı. Zaman zaman dile getirdiği fikirleri sekreteri Richard Milward tarafından derlenip Table Talk 1689 adıyla yayımlanmıştır. Sözünü ettiği genç adam diye cevap verdi Yorick, Bunu düşünmekle kalmamış, bu niyetini babasına karşı kısasa kısas yasasına dayanan bir mantıkla savunmuştur. Siz benim annemle yattınız efendim demiş delikanlı, ben sizinkiyle neden yatamayayım? Bu bir argumentum comine. Alalade muhakemede diye ekledi Yorick, hak etmişler diye yanıtladı Eugenius şapkasını alırken. Topluluk dağıldı.